Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Şeyh Elbani rahimullah'ın menheçle alakalı fetvalarında 13. soruda kalmıştık. Bu soru, sizin bakış açınızdan İslam dünyasının kalkınmasını sağlayacak, yükselmesini sağlayacak esas nedir sorusuydu. Buna cevap olarak Şeyh Elbani rahimullah şöyle diyor. İtikad ediyorum ki, sahih hadisin ifadesiyle gelen şey, bu soru ve şu zamanda sorulan bunun gibi birçok sorulara cevaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahih hadiste şöyle buyurmuştur. İğne usulü alışveriş yaptığınız, sığırların kuyruklarına tutunup çiftçiliğe razı olduğunuz ve Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz zaman Allah üzerinize zilleti musallat eder ve tekrar dininize dönmenize kadar onu sizden kaldırmaz. Daha önceki sorulardan birisinde de bu hadisle ilgili açıklama geçmişti. Yine bu konuyla alakası olduğundan Şeyh Elbani tekrar ediyor. Esas İslam'a dönmektir. Bu meseleye Hicret diyarının imamı İmam Malik radıyallahu anh kendisinden rivayet edilen ve halk arasında söylendiği gibi altın suyuyla yazılacak bir sözle işaret etmiştir. Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Kim İslam'da güzel görerek bir bid'at çıkarırsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risalet görevine ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Sonra Allah tebarek ve teala'nın şu ayetini okudu. Bugün size dininizi ikmal ettim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak sizin için İslam'ı seçtim. Maide suresi 3. ayet. Malik rahimullah şöyle demiştir. O gün din olmayan şey bugün de din olamaz. Bu ümmetin sonradan gelenleri ancak öncekilerinin ıslah olduğu şeyle ıslah olabilir. Yani insanların ıslahı için bazı bozuklukların düzeltilmesi için yeni metotlar, yeni yöntemler, yeni menheçler icat etmeye gerek yoktur. Bilakis din kamildir ve bugünkü insanlardan belki daha şiddetli olan, şirkin batağında olan, cahiliye hasletlerinin en koyusu içerisinde olan bir topluma Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl davette bulunduysa, işte o sonrakilere de yeterli gelecektir. Bu son cümle sorulan sorunun cevabıyla ilgili can alıcı noktadır. Zira İmam Malik rahimullah şöyle diyor, bu ümmetin sonradan gelenleri ancak öncekilerin ıslah olduğu şeyle ıslah olur. Nitekim cahiliye içinde Arap ümmeti cahiliye içindeyken ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine semadan getirdiği, onları dünyada ve ahirette saadete kavuşturan esas ile kitap ve sünnetle, vahiy ile düzelmişlerdir. Bu zamanda mutlu İslami hayatın olabilmesi için gerekli olan bu esas kitap ve sünnete dönmektir. Şu an meydanda mevcut olan İslami cemaatlerin ve grupların çokluğundan dolayı bu hususta ayrıntıya ihtiyaç vardır. Çünkü her cemaat, İslami toplumu gerçekleştirmek ve İslam ile hükmetmeyi mümkün kılabilmek için koydukları kendi metotlarına davet etmektedir. Hepsi de daha önce söylendiği gibi iddia peşindedirler. Hepsi de Leyla'ya ulaştığını iddia ediyor, Leyla ise hiçbirini onaylamıyor. Bizler Allah'ın kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden biliyoruz ki, dünyadaki saadeti ve ahiretteki saadeti gerçekleştirmenin yolu ancak bir tanedir. Üzerinde ilerleyebilmek, İslami davete ve İslami ümmete uygun olan salih amel işleyebilmek için bu yolun belirlenmesi, tayin edilmesi zorunludur. Bu yol, Allah Tebarek ve Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette zikrettiği yoldur. Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Bu hiç şüphesiz benim dosdoğru yolumdur. Bu itibarla ona uyun, diğer yollara uymayın. Aksi halde sizi onun yolundan ayırır. En'am 153. Bugün bütün Müslümanların arzuladığı, lakin çoğunluğunun bilmedikleri şeye götürecek olan yol, bu ayette işaret edilen yoldur. Nitekim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ayette zikredilen yolu çok güzel bir örnekle, ashabı için yere çizerek açıklamıştır. Onun adeti, büyüklenme ve kibir olmaksızın yerde oturmak idi. Onlar için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yere düzgün bir çizgi çizdi. Sonra bu çizginin iki tarafına kısa çizgiler çizdi. Sonra şerefli parmağını dosdoğru çizginin üzerine koyarak geçen ayeti okudu. Bu hiç şüphesiz benim dosdoğru yolumdur. Bu itibarla ona uyun. Sonra düzgün çizginin iki yanında bulunan kısa çizgilere işaret ederek ayetin devamını okudu. Diğer yollara uymayın. Aksi halde sizi onun yolundan ayırır. İnanıyorum ki bu ümmetten her cemaat veya her ferdin dünya ve ahiret saadetine ulaştıracak yolu bir tanedir. Bu yoldan başkasını bulamazlar. Özellikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dost doğru yoldan sapmanın tehlikesini tam bir şekilde açıklamış, hadisin devamında şöyle buyurmuştur. Bu Allah'ın yoludur. Şunlar da yollardır. Bunlardan her birinin başında insanları ona davet eden bir şeytan bulunur. Bunu Ahmet, İbn-i Mace, İbn-i Ebi Asım ve Hakim rivayet etmişlerdir. Öyleyse davetçiler çoktur. Lakin hakkın davetçisi ancak insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ona tabi olan sahabelerinin ve onlardan sonra onlara en güzel şekilde uyanların yürüdüğü yola davet edendir. Rabbimiz Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'deki diğer bir ayette, önceki ayette geçen hususu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az önceki hadisinde açıkladığı şeyi pekiştirmiştir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu girdiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir yerdir. Nisa 115. Yol Kur'an-ı Kerim'de daima tekil olarak zikredildiğine göre diğer yollardan gidenlerin maksatları ve niyetleri güzel olsa da tabi olunacak başka bir yol yok demektir. Onların niyetlerinin güzel olduğu farz edilse bile onlar kendilerini meşru maksatlarına ulaştıracak olan ve tek olan dosdoğru yolu tutmadıkları sürece asla gayelerine ulaşamayacaklardır. Nitekim bütün İslami cemaat ve grupların fikirde ittifak ederek kabul ettikleri ancak uygulamada ihtilaf ettikleri sahih hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Hristiyanlar ise 72 fırkaya ayrıldılar. Ümmetimde 73 fırkaya ayrılacaktır. Biri dışında hepsi de ateştedir. Dediler ki o kurtulan hangisidir ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o el cemaattir buyurdu. Bu meşhur olan rivayettir. Bunu açıklayan diğer bir rivayette de şöyle buyurulmuştur. O benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlardır. İkisi aynı şeydir bak. Buradaki lam-ı tarifle gelen el cemaat, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve sahabelerinin üzerinde bulunduğu yoldur. Cemaat odur. O halde 73 fırka içerisinde alimlerin ıslahında geldiği gibi fırkatun naciye, kurtulan fırka, bugün İslam ümmetini kalkındırabilecek olan, onların saadetlerini gerçekleştirebilecek olan tek kurtuluş fırkasıdır. Sonra bu fırka, İslam hidayetine uymamış olan diğer ümmetleri de saadete ulaştırabilecektir. Belki de bunun sebeplerinden bazıları şunlardır. Müslümanlar maalesef davetçilerden önce olduğu gibi fiilleri ve amelleriyle kendilerini hazırlamamışlardır. Kendi fiilleriyle, amelleriyle buna hazırlamamışlar. Sözler ise insanlar arasında fayda vermez. Yani lafa itibar edilmez, fiile itibar edilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kurtulan fırkanın Müslümanların onu ve özelliklerini bilmekten sapmamaları için ki bu sapma ameli olarak da sapmalarını gerektirir. Tek bir fırka olduğunu zikrettiğine göre şu soruya cevap vereyim. 73 fırka içinde kurtulan fırka hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlardır. Burada tam bir açıklıkla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu soruya cevabında sadece benim üzerinde yol olduğum yol dememiştir. Onun sözü sadece benim üzerinde olduğum yol demekle sınırlı kalmamış, sözüne bir de ve ashabımın kısmını eklemiştir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı, nitekim bunda bir şüphe veya karışıklık yoktur, Kur'an ve sünnetten olan kısımlarıyla vahyi doğrudan doğruya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alıyor, onunla amel ediyor, en güzel şekilde uyguluyorlar ve sonra anlayıp uyguladıkları gibi kendilerinden sonra gelenlere naklediyorlardı. Böylece Allah Azze ve Celle öncekilere Kur'an-ı Kerim'i iki kapak arasında cem etmeyi nasip ettiği gibi onlardan sonraki Müslümanlara da sünneti cem etmeyi nasip etti. Kur'an'da birçok ayetlerde işaret edilen iki vahiy bir arada gelmiş oldu. Allah Tebarek ve Teala'nın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hitaben buyurduğu şu ayet de bu ayetlerdendir. Sana da zikri indirdik ki insanlara kendilerine ne indirildiğini açıklayasın. Bu ayette
Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin beyanının, açıklamasının Kur'an'a bir ziyade olduğu açıkça belirtilmektedir. Kur'an, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı ile mübeyyendir. Yani Kur'an'ın mübeyyen olması, açıklanmış olması, beyan edilmiş olması Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetiyledir. Mübeyyen ile, yani açıklanan ile mübeyyin, yani açıklayan birbirinden ayrı şeylerdir. Aynı kaynaktan çıkmasalar da açıklayan, açıklanana bir ziyadedir. Nitekim bu konuda açık bir nas gelmiştir. Dikkat edin, o Allah Resulü'nün şu hadisidir. Sizden birinin koltuğuna yaslanmış halde, işte Allah'ın kitabı, onda helal olarak bulduğumuzu helal, haram olarak bulduğumuzu haram sayarız dediğini görmeyeyim. Dikkat edin, bana Kur'an ve onunla beraber misli verildi. Misil kelimesi bir şeyin aynısı demek. Yani misli verildi derken Kur'an kadar sünnet verildi değil burada. Kur'an ile eş değerde olan sünnet verildi demektir. Aynı bağlayıcılıkta olan sünnet verildi demektir. Diğer bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Dikkat edin, Allah'ın Resulü'nün haram kıldığı da aynı Allah'ın haram kıldığı gibidir. Böyledir çünkü Allah Azze ve Celle geçen ayette açıkça belirttiği gibi Kur'an'ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirmiş ve onu insanlara beyan etmekle, açıklamakla mükellef kılmıştır. Bu beyan sünnettir. Lakin burada az önceki rivayette işaret edilen bir şey daha var. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kurtulan fırkası olduğu zaman benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Allah Teala'nın az önce geçen şu ayette zikrettiği kimselerdir. Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa, ki buradaki müminlerin ilkleri sahabelerdir. Onu girdiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir varış yeridir. Yani 73 fırka hadisinde geçen ifadeyi bu ayet tasdik etmekte, pekiştirmektedir. Biz deriz ki bu ayette geçen hadiste, bu ayette geçen husus hadiste olduğu gibi burada etkili bir hikmet vardır. Hadiste zikredilen ve ashabım sözü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine atfedilmiştir. Aynı şekilde ashab-ı kiramın üzerinde olduğu yol da zikredilmiştir. Ayette de müminlerin yolu Resul ile gelene atfedilmiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa diyor. Alemlerin Rabbi her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e muhalefet ederse onu girdiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız dememiş. Ancak öncekine atfedilen bir cümleyle şöyle buyurmuştur. Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e muhalefet eder ve müminlerin yolundan başkasına tabi olursa. Sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabım derken doğrudan olarak Allah Teala'dan kendisine bir vahiy olmasa da Allah Azze ve Celle'nin kendisine vahyettiği bu ayete dayanarak bu açıklamayı yapmış gibidir. Allah Azze ve Celle'nin bu ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme atıf olarak müminlerin yolunu zikretmesinin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de geçen hadiste ashabını kendisine atıf olarak zikretmesinin inceliği ve hikmeti nedir? Cevap, muhakkak ki ashab-ı kiram az önce işaret ettiğimiz gibi iki vahyi, yani kitap ve sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıklanmış ve vasıtasız olarak doğrudan alıyorlardı. Onların durumu kendilerinden sonrakilerin durumu gibi değildi. Şüphe yok ki durum meşhur hadiste Allah Resulü'nün buyurduğu gibidir. Şahit olan orada olmayanın gördüğünü görür. Yani gören kimse de görmeyene nazaran fazladan bilgi vardır. Bu yüzden ilk sahabelerin imanı kendilerinden sonra gelenlerin imanından kuvvetliydi. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih ve mütevatir hadisinde buna işaret ederek şöyle buyurmuştur. İnsanların en hayırlıları benim asrımdakiler, sonra onlardan sonrakiler ve sonra onlardan sonrakilerdir. Bundan dolayı Müslüman kitap ve sünneti anlama konusunda kendi şahsıyla bağımsız kalmaya güç yetiremez. Bilakis o ikisini anlama hususunda, kitap ve sünneti anlama hususunda Kur'an'ı bazen sözüyle, bazen fiiliyle, bazen takririyle tefsir edicisi ve açıklayıcısı olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrudan bu anlayışı alan ashab-ı kirama müracaat etmesi zorunludur. Belki de hepiniz biliyorsunuzdur. Sünnet, söz, fiil ve takrir olarak üç kısma ayrılmaktadır. Yani söz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli olarak, sözlü olarak söyledikleri hadisleri, fiil, davranış olarak yaptığı fiiller, takrir ise huzurunda bir şey söylenildiğinde veya yapıldığında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın buna karşı çıkmadan sükut ederek onaylanmasıdır. Bundan alıkoyacak olan bu sünnete bakmaz ve Kur'an'ı kendi başına anlamaya kalkar. Sadece Arap diline dayanır. Genellikle Mu'tezile ve benzerleri, akıllını hakem kılanlar, Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine açıklatmak yerine ne yapmışlardır? Arap diline dayanarak bir takım açıklamalara girmişlerdir. Bu durumda da Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde kastettiği manayı asla anlayamaz. Bunun en büyük delili şudur. Bazı ayetlerde yet kelimesi gibi, yani el kelimesi gibi tekrar edilen belirli kelimeler var. Mesela Tevmim ayetinde hırsızın cezası ile ilgili ayette geçen ve başka ayetlerde geçen yet kelimesi böyledir. El kelimesi böyledir. Ayetin sünnette gelenler ışığında açıklandığını görürsün. O halde kişinin ayeti anlama hususunda bağımsız kalması, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin az önce açıklandığı gibi üç kısım olan sünnetten yardım almaması caiz değildir. Mesela Allah Teala şöyle buyurmuştur. Erkek ve kadın hırsızın ellerini kesin. Maide suresi 38. ayet. Yet kelimesiyle lügatte el kastedildiği gibi el ile birlikte kol da kastedilir. Omuza kadar olan kısım da kastedilebilir. Yani lügatte buna müsaittir. Az önce zikrettiğimiz gibi buna benzer ayetleri tefsir için Kur'an'ın beyanı olan sünnete başvurmayan kimse bu anlamlardan hangisinin kastedildiğini nasıl bilebilir? Sonra es-sarık yani hırsız kelimesi de az ya da çok değeri ne olursa olsun herhangi bir şeyi çalan herkesi kapsar. Bu gibi ayetleri açıklamak için üç kısmıyla birlikte sünnete başvurulması zorunludur. Yani demek istiyor ki erkek veya kadın hırsızın ellerini kesin. Bu ayette iki yerde sadece lügate başvuran kimse müşkülat yaşar. Hırsız dediğin zaman bakkaldan sakız çalan bir çocuk da bu hırsız kapsamındadır. Hatta çocuk değil büyük olsun fark etmez. Sünnete baktığımızda çeyrek dinarın altında olan hırsızlıklarda el kesme yoktur buyuruluyor. Demek ki şer'i manada şu ayetin kapsamına girebilmesi için hırsızın çeyrek dinar veya daha fazlasını çalması gerekiyor. Ondan sonra ellerini kesin diyor. Bu el neresi? Bilek mi? Kola kadar mı? Dirseğe kadar mı? Yoksa omza kadar mı? Bir grup çıkacak diyecek ki bilekten. Bir grup diyecek ki dirseğe kadar. Bir grup da diyecek ki omza kadar. İhtilaf. Sünnet ise bunu tayin ediyor. Elin nereden kesileceğini. Bunun gibi. Bunun en açık örneği alimler arasında meşhur olan şu meseledir. Kur'an-ı Kerim'de bize namaz, hac, oruç, zekat ve benzerleri emredilmiştir. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlü, fiili ve takriri sünnetin aydınlatması olmaksızın Kur'an'da emrolunduğumuz bu ibadetleri kesinlikle anlayamaz. Namaz, oruç, hac, zekat gibi temel farzlar bakın. Bunları doğrudan Kur'an-ı Kerim'den bir kimse gerektiği gibi anlayamaz, eda edemez. Durum böyle olduğuna göre Kur'an ile birlikte sünnete de başvurulması zorunludur. Çünkü sünnet az önce ayette zikredildiği gibi Kur'an'ı açıklar. Sana da zikri indirdik ki insanlara kendilerine ne indirildiğini açıklayasın. Nahl suresi 44. ayet. Daha önceki derslerimizde bir işarette bulunmuştuk. Bu Nahl suresi 44. ayetinden bir önceki ayet Nahl 43. Nahl 43'te Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Eğer bilmiyorsanız zikir eline sorun. Bu ayetin nazil olma sebebi ehli kitap hakkında. Senden önce de ancak erkeklerden bir takım peygamberler gönderdik. Bilmiyorsanız zikir eline sorun diyor. Yani ehli kitaba sorun. Burada ehli kitaba sorun denmesinin sebebi peygamberlerden ilim alanlar hakkındadır. Yani peygamberlerin ilmini taşıyanlar. Yoksa Tevrat'a bakın diyebilirdi Allah Azze ve Celle. İncil'e bakın diyebilirdi. Ama ehline sorun. Aynı şekilde bu ayet tefsirde bir kayda gereği sebebin hususiliğine değil, lafızdaki umumiliğe, genel kapsamlığa itibar edilir gereği olarak bizim için de kıyamet gününe kadar herkes ilgilendiriyor. Yani bilmediğin meseleyi zikre eline sorarsın. Sonra zikri açıklıyor Allah Azze ve Celle bir sonraki ayette. Sana da zikre indirdik ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne için? İnsanlara indirilen onlara açıklaman için. İnsanlara indirilen Kur'an-ı Kerim. Muhammed aleyhisselatü vesselam'a indirilen zikir. O halde zikir nedir? Zikir ehline sorun ayetinde kastedilen nedir? Sünnet ehline, hadis alimlerine sorun. Allah Resulü'nün sünnetini en iyi bilenlere sorun. Kur'an'a bakın diyebilirdi Allah Azze ve Celle. Zikre kendiniz bakın. Öyle değil mi? Allah'ın zikri, yani eğer Kur'an-ı Kerim'se kıyamet gününe kadar koruması altında. Zikri biz indirdik, onu koruyacak biziz diyor. Sadece bu Kur'an olsaydı derdi ki Allah Azze ve Celle Kur'an'a bakın. Ama zikir ehline sorun diyor. Yani o sünnetin ehline sorun. Bu ayette açıkça gösteriyor ki sünnet vahiydir. Yani bu ayette emredilen şey sünnet ehline başvurmaktır. Sünneti bilenlere başvurmaktır. Evet, bu cümlede veya bu son cevapta başka bir mesele daha kaldı ki şu an can alıcı nokta burasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, fiillerini ve takrirlerini ancak bize nakleden sahabeler yoluyla bilebiliyoruz. Bilindiği üzere bize tevatür ile nakledilen Kur'an'dan bunları öğrenemeyiz. Bize mütevatir olarak Kur'an-ı Kerim'de bu az önce sayılan hususları öğrenemeyiz. Bunları ancak sünnetten öğreniriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin takrirlerini, yani bir şeyi görüp de karşı çıkmamasını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle değil, ancak sahabelerinin naklettikleriyle bilebiliriz. O zaman da daha önce geçen ayetler ve hadislerle amel ederek, kitap ve sünnete, davete bu gibi münasebetlerle sürekli olarak söylediğimiz gibi, salih selefimizin üzerinde olduğu yola daveti de eklememiz gerçekten zorunludur. Zira Allah Teala müminlerin yolunu zikrederken Kerim Nebisini ve ashabını da zikretmiştir. Bu ancak etkili bir hikmetin gereği olarak böyle olmuştur. Bu hikmet kitap ve sünneti anlama hususunda ilk selefimiz olan sahabe radiyallahu anhum ecmainin üzerinde oldukları yola başvurmanın gerekli olmasıdır. Buna binaen burada bugün yeryüzünde kurulu olan İslami cemaatlerin veya grupların çoğunun gaflet ettikleri önemli olan diğer bir husus daha geliyor. Dikkat edin, o mesele şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde olduğu söz, fiil veya takriri bilmenin yolu nedir? Sonra bu sünneti anlamak ve uygulamak için sahabenin üzerinde oldukları yolu bilmenin yolu nedir? Sahabenin üzerinde olduğu yolu nasıl biliriz? Bunun sağlam alimler katında hadis ilmi, hadis ıstılahlar ilmi ve cerh ve tadil ilmi olarak bilinen ilme müracaat etmekten başka yolu yoktur. Bu ilmin kuralları ve terimleri vardır. Alimlerin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak gelenleri ve sahih olmayanları bilmeleri bu yolla mümkün olur. Bugün İslam cemaatlerin çoğu başlarını öncelikle sünnete doğru çevirmiyorlar. Sünnetin dindeki anlamı fakihlerin tarifine göre daha geniş ve daha kapsamlıdır. Zira fakihler sünnet kelimesini farz ve sünnet diyerek Müslümanlara farz olmayan ibadetler anlamında kullanırlar. Yani farzın mukabili olarak kullanırlar. Yani bir şey ya farz ya sünnet ibadet olarak yapılanlar. Böyle fakihler tanımlar. Sünnetin dindeki anlamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı beyan, tefsir ve tatbik etmede takip ettiği yol, menheç ve gidişat demektir. Buhari ve Müslim'in Enes radıyallahu anh'ten ittifakla rivayet ettikleri sahih hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Burada sünnetten yüz çevirmekle kastedilen sabah namazının sünneti yahut öğle namazının farzından önceki ve sonraki sünnet namazlar veya diğer ratibe sünnetler değildir. Hadiste kastedilen bu değildir. Kastedilen şey ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce açıklandığı gibi ümmete Kur'an'ı açıklama olarak getirdiği sünnet ve yoldur. İki şey bu manayı destekler. Bunlardan birincisi hadisin varid oluş sebebiyle ilgilidir. Diğeri ise farzları yerine getirmeye devam eden ve haramlardan kaçınan kimsenin inşallah cennetlik olacağına dair ümmetin ittifakıdır. Nitekim Müslim sahihinde bu hadisin söylenme sebebini şöyle rivayet eder. Bir adam dedi ki, ey Allah'ın Resulü, eğer 5 vakit namazı kılar, Ramazan orucunu tutar, helali helal, haram da haram sayarsam ne dersin, cennete girer miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, eğer 5 vakit namazı kılar, Ramazan orucunu tutar, helali helal ve haramı haram sayarsan sen cennetliklerdensin. Demek ki bu hadise göre bu nafile sünnet olan, ratibe sünnetleri, farz namazlarla beraber kılınan sünnetleri terk eden kimse bu hadiste geçen tehditten pay almaz. Kastedilen bu değil demek ki. Çünkü burada sünnetler bahsedilmiyor. Sadece farzlar zikrediliyor. Sadece farzları yapan kimse cennetlik olabilir yani. Öyleyse burada fakirlerin ıslahında sünnet dedikleri, yani fakirlerin tanımındaki sünnet değil burada kastedilen. Az önce açıklandığı gibi farzlar dışında kalan ibadetler ve terk edildiğinde sahibi cennete girmekten engellemeyen sünnetin kastedilmesi söz konusu değildir. Burada kastedilen sünnet bunun tam aksine dini anlamadaki sünnettir ve onun terk edilmesi aynı zamanda müminlerin yolu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan yüz çevirmektir. Hadisin söyleniliş sebebine gelince, kim sünnetimden yüz çevirse hadisinin doğru anlamına öncelikli olarak delalet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üç sahabesi, Allah Resulü'nün ibadet hakkında soruyorlar. Kendilerine bu haber verilince bunu azımsadılar. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetini az buldular. Zihinlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kulların en çok ibadet edeni olduğunu tasavvur etmişlerdi. Ve bu düşünceye nispetle onun hakkında, ibadet hakkında söylenenleri az buldular, azımsadılar. Şüphe yok ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların en çok ibadet edeniydi. Lakin ibadet, ibadetleri çokça yapmak demek değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile gelenlerle yetinmektir. Sünnette gelenlerle yetinmektir. Onların zihinlerinde tasavvur ettikleri şey ise abartı üzerine kuruluydu. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetini az gördüler. Sanki onlar bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kusuru gibi düşündüler. Bunun üzerine sahip oldukları düşüncenin batıl olduğunu gösteren gerekçeler getirdiler. Allah azze ve celle'den onları Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sahabelikleri sebebiyle bağışlamasını umarız. Zira onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetini azımsadıkları zaman şöyle dediler. O Allah'ın Resulüdür. Allah onun geçmiş gelecek günahlarını bağışlamıştır. Sanki onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden kendini fazla yormuyor, ibadete çokça gayret etmiyor demek ister gibiydiler. Halbuki o Allah azze ve celle'nin şöyle buyurduğu hedefe ulaşmıştır. Allah'ın senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlaması, senin üzerindeki nimetini tamamlaması ve seni dosdoğru yola hidayet etmesi için sana apaçık bir fetih verdik. Fetih suresi ilk ayetleri. Şüphesiz Nebi Aleyhisselatü Vesselam buna ulaşmıştır. O halde Allah Resulü, Allah Azze ve Celle, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin geçmiş gelecek günahlarını bağışlamıştır. Burada onun gece boyunca namaz kılmasını, gündüzleri oruçla geçirmesini ve kadınlardan tamamen uzaklaşmasını gerektirecek bir sebep yok. Bu yüzden onlar kendilerine döndüler ve şöyle düşündüler bu defa. Bize gelince biz Allah'ın bağışlamasına ulaşmış değiliz. Allah Resulü ulaştı, biz ulaşmadık. Bizim Allah Azze ve Celle'ye ibadete daha fazla çalışmamız lazım. Umulur ki Allah bizi de bağışlar. Böylece kendi kendilerine söz verdiler. Birisi dedi ki, ben uyumayacağım ve gece boyu namaz kılacağım. İkincisi, ben iftar etmeksizin her gün oruç tutacağım dedi. Üçüncüsü de ben de kadınlarla evlenmeyeceğim dedi. Bu şekilde söz vererek ayrıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince minbere çıktı. İnsanlara hutbe verdi ve şöyle buyurdu. Şöyle ve şöyle diyen kimselere ne oluyor? Her birinin sözlerini tekrar etti. Şu iftar etmeksizin her gün oruç tutacağım diyor. Diğeri uyumaksızın gece boyu namaz kılacağım diyor. Öteki de kadınlarla evlenmeyeceğim diyor. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin uyarmadaki edebidir. İsimlerini açıklamadan kinaye ile belirtir. Falana ne oluyor da şöyle şöyle diyor diyerek açıkça söylemez. Şöyle ve şöyle diyenlere ne oluyor buyururdu. Zira maksat teşhir etmek değil, birilerini kınayıp rezil etmek değil, öğretmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun, içinizde Allah'tan en çok korkanınız ve en takvalı olanınız benim. Lakin ben bazen oruç tutarım, bazen iftar ederim, gecenin bir kısmında namaz kılarım ve uyurum da. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Hadisin konusu işte budur. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir hadisinin var olma sebebi budur. Yani bu hadisin manası Allah'a kulluk ve ona yakınlık sağlamak için benim Allah'a ibadet için yapmadığım bir şeyi yapan, bu konuda benim yolumdan ve menhecimden yüz çeviren benden değildir demektir. Şayet bir kimse hiç gece namazı kılmasa, Ramazan ayı dışında hiç oruç tutmasa, hadisin şahitliğiyle o kimse cennetliklerden olmayı hak edebilir. Onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini terk etti denilemez. Burayı iyi yakalamak lazım. Lakin şayet Ramazan orucuyla beraber din sahibinin oruç tutmasını yasaklamadığı diğer günlerde de oruç tutarsa, sonra senenin tamamında bütün gece boyunca namaz kılarsa, bu kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden yüz çevirmiştir. Çünkü hadisi bunlar için söylüyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Bu yüzden farzlarla yetinen kimse ile taat ve ibadette fazlalık olduğu zannıyla sünnette gelenlerin üzerine çıkan kimsenin bu iki durumu farklıdır. Hakikatte bu ikincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin menhecine ve siretine muhalefet etmiştir. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahih hadiste şöyle buyurmuştur. Kim şu emrimizde ondan olmayan bir yenilik çıkarsa reddolunur. Kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa reddolunur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize ashabı tarafından nakledilen sünnetinin üzerimize vacip olduğunu anladığımıza göre, aynı şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber hayatta olsaydık, az önce söylediğim gibi hadis ilmine başvurmamızın da zorunlu olduğunu bilmemiz gerekir. Hadis ilmi diğer dini ilimlerden bağımsız bir ilimdir. Yani bağımsız bir ilimdir derken şu kastediliyor. Mesela tefsir ilmiyle ilgilenen hadise muhtaçtır. Fıkıhla ilgilenen hadise muhtaçtır. Akideyle ilgilenen hadise muhtaçtır. Ama hadis ilmiyle ilgilenen hiçbir ilme muhtaç değildir. Arap diline bile muhtaç değildir. Bu açıdan bağımsız bir ilimdir. Dinde anlayış sahibi olmanın ve Kur'an'ı anlamanın bu sünnet yolundan başka yolu yoktur. Hadis ilminden başka yolu yoktur. Bu yüzden inanıyorum ki bu inşallah bu cevabın sonu olacaktır. Bugün Müslümanların yani en açık ifadesiyle İslam'ın ve İslam'ın hükümlerinin izzetini ve yüceliğini geri döndürmek isteyen Müslümanların şu iki şeyi gerçekleştirmeleri zorunludur. Müslümanların zihinlerine İslam'ı Allah Tebarek ve Teala'nın indirdiği günde ondan olmayıp sonradan ona girilmiş olan her şeyden arınmış olarak döndürmeleri ki Allah Azze ve Celle bugün size dininizi tamamladım buyurmuştur. Yani din Allah Resulüne indiği şekliyle tamdır. Dolayısıyla ona sonradan giren şeylerden arındırılması gerekiyor. Bugün bu işin ilk zamanda olduğu gibi iadesi şüphesiz ki Müslümanların yeryüzünün farklı bölgelerindeki birçok alimlerinin zorlu gayretler gösterip Kur'an, onun beyanı olan sahabeler tarafından nakledilen sünnet ve sahabelerin bu iki kaynağı anlayışlarından ibaret olan sahih ilmi yaymalarına muhtaçtır. Sahabenin dini anlama hususunda üzerinde bulundukları yola dönüş gerçekten önemli bir meseledir. Yolların çeşitlenip farklılaşmasından sonra İslam'ı doğru olarak anlamaya dönüş yapmanın temel esası budur. Hatta aşırı sufilerden birisi şöyle demiştir. Allah Tebarek ve Teala'ya ulaştıran yollar mahlukatın nefesleri sayısıncadır. Yani onlar kitap ve sünnet ilimlerini öğrenmeye ihtiyaç duymamaktadırlar. Bilakis onlardan biri halvete çekilerek yalnız kalır, halvet odasının da karanlık olmasını şart koşar, bununla da yetinmez, gözlerini de yumar, başını da dizleri arasına koyar, kat kat karanlığa girer. Bununla beraber iddiasına göre nefsini ilim almaya hazırlar. Buna açıkça vahiy de demez. Zira bunu söyledikleri zaman İslam dairesinden çıkarlar. Lakin mahlukatın Rabbinden ilham aldıklarını söylerler ve bu ilhamın gereğince amel ederler. Öyleyse onların katında Allah Tebarek ve Teala'ya ulaştıracak tek yol yoktur. Bu ise geçen açıklamalara aykırıdır. Ben diyorum ki Müslümanların alimlerinin kendisine sonradan girmiş her şeyden, akideye girenlerden, hadislere girenlerden, sünnete girmiş olan zayıf ve uydurma rivayetlerden, fıkha girmiş olan görüşlerden ve kurdun Yakup Aleyhisselam'ın oğlunun kanından beri olduğu gibi İslam'ın da kendisinden beri olduğu garip sözlerden, gidişat ve ahlak hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının üzerinde bulundukları dengeli yola sonradan sokulmuş şeylerden, dünyadan züht konusunda sokulmuş olan aşırılık ve insanlardan uzaklaşmalardan arındırılmış olan bu İslam'ı yakınlaştırmaları, kolaylaştırmaları gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki insanların arasına karışıp onların eziyetlerine sabreden mümin, onların arasına karışmayan ve eziyetlerine sabretmeyen müminden daha hayırlıdır. Bunu Ahmet, Tirmizi ve Edebül Müfret'te Buhari rivayet ediyor. O İslam alimleri, hangi taraftan girmiş olursa olsun, ister akide, ister fıkıh, ister hadis yahut ister gidişat meselelerinde olsun, İslam'a giren her şaibeden İslam'ı arındırmalıdırlar. Yani ilmi çalışmalara ihtiyaç vardır. Sonra bu tasfiye ile beraber, yani bu arındırma işlemiyle beraber ikinci şey, bu ilimle amel edilmesinin gerekliliğidir. Bu yüzden ben bunu iki kelimeyle özetliyorum. Gerçek Müslüman cemaatinin her iki görevde yerine getirmesi zorunludur. Tasfiye ve terbiye. İslam'ın az önce zikrettiğimiz hususlardan arındırılması, böylece Müslümanların dinlerini anlamaya dönmeleri, tıpkı nebilerinin sohbetinde olsalardı veya en azından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının sohbetinde olsalardı, nasıl İslam'ı indirildiği gibi taptaze bulacaklar iseler, öylece bu dine dönmeleri, sonra bu arındırılmış İslam'ı doğru bir şekilde uygulama hususunda hırslı olmaları gerekir. İşte o gün Müslümanlar böyle bir tasfiyeye hazır olup bu esas üzere amel ederek terbiyeye yönelebilirler. O zaman inanıyorum ki müminler Allah Tebarek ve Teala'nın yardımıyla sevineceklerdir. Bu konuyla ilgili olarak söyleyebileceklerim bunlardır. Allah'tan bize ve bütün Müslümanlara İslam'ı kitap ve sahih sünnet ışığında salih selefimizin üzerinde bulundukları yol ile doğru anlamayı ve bizi onunla amel etmeye muvaffak kılmasını dilerim. Şüphesiz o işten ve icabet edendir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Evet, Şeyh Elbani Rahimullah burada açıkça bu tasfiyenin gerçekleşebilmesi için hadis ilmine sarılmanın zorunluluğuna işaret ediyor. Çünkü bizim bu dini öğrenebilmemizin yolu budur. Sahihini zayıfından ayırmak. Ve bunu terk etmenin, bakın sünnetten yüz çevirmek olduğuna, sünnetten yüz çevirmenin bir kısmı olduğuna işaretle bulunuyor. Yani kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir ifadesinden pay sahibi olmamak için hadis ilmine önem vermemiz gerekiyor. Evet. 14. soruda benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yol hadisini ve Taifetul Mansura yani desteklenmiş taifeyi şu an meydanda mevcut olan cemaatlerden bir cemaate yorumlayanlar hakkında şeyhin görüşü nedir? Onlar bu hadisi bazı hadis imamlarının dedikleri gibi yorumlamıyorlar. Mesela bu hadis imamları İmam Ahmet onlar hadis ehli değilse başka kimlerdir bilmiyorum demiştir. İmam Bukhari ve Ali bin el-Medini onlar hadis ehlidir demişlerdir. Onların selefiler olduklarında şüphe yoktur. Onların menheci üzerinde olmayan bu hadisin kapsamı dışındadır. Sizin görüşünüz nedir? Cevap, bizler inanıyoruz ki bu ikisi kesindir. Zira herkes delile dayanmayan iddialarda bulunuyor. Hakikatte ise bugün bütün cemaatlerin genel ve özel bilinci vardır, şuurlanması vardır. Genel bilinç bundan önce gafillerden olan bütün Müslümanları kapsar. Olaylar ve ister şahsi olsun, ister cemaatin tecrübesi olsun, tecrübeler onlara eğitir. Müslümanların dinlerine dönmeleri zorunludur. Onların çoğu dinlerine dönmektedir. Lakin din kelimesi genel bir kavramdır. Bizler özel manasındaki dini önemsiyoruz. Bu da geçen hadiste söylediğimiz gibi benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar. Bu müminleri değiştiren özel anlamdır. Bu bilinç bulunmadığından kendilerine isabet eden ve üzerlerini kuşatan zilletten müminleri kurtaracak olan şeydir. Çok yakın zamanda başlamıştır. Daha önce kitap ve sünnet sözünü dahi onlardan işitmezdik. Yalnızca İslam, din gibi genel kapsamlı sözleri işitirdik. Kitap ve sünnete dönüşe gelince şöyle diyebilirim. Bu asrın modası haline gelmiştir. Yani bu iddia. Yani İslam'ı din ve siyaset olarak benimsemiş olan bazı cemaatler biz kitap ve sünnet üzereyiz diyorlar. Çünkü onların yanında kitap ve sünnet hakkında bilgi yoktur. Halkın geneli ne kadar biliyorsa onlar da ancak o kadar bilirler. Ama uzun asırlardan beri miras olarak aldığımız ayrıntılar ve ihtilaflara dair ilim onlarda bulunmaktadır. Yani ihtilaflara dayalı fıkıh mezheplerinin görüşleri onlarda var. Bu var. Tercih edileni tercih edilmeyenden ayırma bilgisi de bu miraslar içerisindedir. Gerçekte bu cemaatlerden neredeyse hiç kimse bulamayız ki bu hususu yani dine dönüşü gerçekleştirebilmek için hadis ehline veya selefilere başvurmak zorunda olmasın. Yani her cemaat dine dönüşü gerçekleştirebilmek için hadis ehline yani selefilere muhtaçtır. Bundan dolayı bir şeyi kaybetmiş olan onu başkasına veremez. Yani başkalarını dine davet ettiğini iddia eden bu insanlar kendileri bu kaybın içerisindeler zaten. Her cemaat şu an kitap ve sünnet üzere olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü bütün Müslümanlar katında İslam'ın kitap ve sünnete daveti olduğu meşhur hale gelmiştir. Kitap ve sünnet menhecine ne kadar yakın veya ne kadar uzak olursa olsun, davetçilerden hiçbirinin kitap ve sünnete davete göz yumması mümkün değildir. Kitap ve sünnet üzere olduklarını iddia edenlere deriz ki, öncelikle biz bu iddiaya itibar etmeyiz. İkinci olarak eğer samimi iseniz delilinizi getirin. Bizler bugün yeryüzünde mevcut olan cemaatlerden bildiklerimizin ve gördüklerimizin sınırında kitap ve sünnete yaklaşmaya çalışan kimseler olarak kendilerine hadis ehli veya bazı ülkelerde ensar-ı sünne, diğer bazı ülkelerde selefiler ismi verilen kimselerden başkasını bulamayız. Diğer cemaatlere nispet edilenlere gelince şahsi, genel, fikri ve siyasi hayatlarının her meselesinde kitap ve sünnetten delil getirmeye dilleri varmaz. Onların sürekli olarak kitap ve sünnet etrafında döndüklerini göremeyiz. Sadece sözde kitap ve sünnet derler. Biz de kitap ve sünnet üzere olmak hususunda sizinle beraberiz derler. Lakin kitap ve sünnet üzere olduğunuza dair delilinizi getirin denildiğinde cevap bulamazlar. Muhakkak ki şu an önümüzde yakın zamandan üzücü bir örnek var. Mısırlı el-Gazali, bu sünnet inkarısı olan Gazali, bu İhya-ül-Ümmüddin yazar değil, Muhammed Gazali'yi kastediyor. Kitap ve sünnetten teberri etmiyor bu el-Gazali. Ben kitap ve sünnete çağırmıyorum demiyor. Zira şayet böyle dese durumu aydınlanacak ve sırrı ortaya çıkacak. O, kitap ve sünnet üzereyim diyor. Lakin ona göre kitap ve sünnet nedir? Sünnet ile kastettiği şey, kendi şahsi ve akli penceresinden ona göre sahih olan sünnettir. Yoksa bu uzun asırlarda hayatlarının uzun bir bölümünü olanca gayretleriyle sünnetin sahihini zayıflığından ayırt etmek için harcayan hadis alimlerine göre sahih olanlar değildir. Bu insan ve benzerleri maalesef çoktur. Hadis alimlerinin gayretlerine bir kıymet vermezler. Hadis meselesi hakkında ancak hevasına, mantığına ve kültürüne uyanı sahihlikte ölçü alır. Buna muhalif olanı isterse Buhari ve Müslim tarafından rivayet edilmiş olsun ve ümmetin kabul etmekte ittifak ettikleri hadislerden olsun, bunlar zayıf sayarlar. Bu türden olan kimseler ben kitap ve sünnet üzere değilim demezler. Lakin kitap ve sünnet onlardan beridirler. Çünkü onlara göre sünnet ancak hevalarına uyanlardır. Yine Kur'an ancak hevalarına uygun şekilde tefsir ettiklerinden ibarettir. Onlara göre fark şudur. Kur'an bu sahih değildir denilmeye cesaret edemedikleri bir şeydir. Yani Kur'an hakkında bu sahih değildir diyemiyorlar değil mi? Hadiste çok rahat söylüyorlar. Ama Kur'an'da Hizb-ı Tahrircilerin yaptığı gibi Kur'an ayeti bile olsa zannidir. Akılla örtüşmedikçe zannidir derler. Yani subutu kati, delaleti zanni derler. Böylece sıyırırlar. Kur'an hakkında bu sahihtir diyemiyorlar. Lakin bu anlayış sahih değildir derler. Yani sünnete göre anladığın zaman Kur'an bu anlayış sahih değildir derler bu yüzden. Hadise gelince, yani bu sahih değildir dediği anlayış hakikatte bize sahabeden nakledilen anlayıştır. Hadise gelince, onu açıkça inkar etmeye cesaret edemezler. Onlara göre daha kolay ve hafif olanı sünneti yıkmak için pek çok davetçilerin de dedikleri gibi şöyle iddia etmeleridir. Bu hadis ahattır, haberi vahittir. Yani ravisi tek kalmıştır. Ahat hadisleriyle akide tespit edilemez. Bu yüzden hadisi reddeder ve hadis alimlerine göre sıhhatinde hiçbir problem bulunmayan hadisleri, sahih hadisleri yıkarlar, yok sayarlar. Öyleyse İnsanlardan bir taifenin, bir grubun veya bir cemaatin biz kitap ve sünnet üzereyiz diye iddia etmeleri önemli değildir. Zira biz onlara, biz söz değil icraat istiyoruz, samimiyseniz delilinizi getirin deriz. Bizler biliyoruz ki belirli bir isme veya siyasi bir gruba dayanan cemaatler mutlak olarak sünnet derslerine önem vermemektedirler. Bilakis bu derslerin ümmeti böldüğünü ve cemaati dağıttığını iddia ediyorlar. Şu hadis sahihtir, şu sahih değildir, şu sünnettir, şu bidattir gibi araştırmaların onlara göre zamanı geçmiştir. Maalesef selefi olduğunu iddia edenler arasında bile bu sözleri duyuyoruz. Yani böyle bidattir, şu sünnettir gibi bunların cemaati böldüğünü, insanları ayırdığı gibi iddiaları duyuyoruz. Bazıları bunun öz değil ancak kabuk olduğunu dahi söylüyorlar. Yani bazıları bunu ne şekilde söylüyor? Öz kabuk şeklinde olmasa da İşte önce tevhid diyerek tevhidin dışında kalan sünnetle ilgili meseleleri önemsemeyerek ifade etmiş oluyorlar aynı şeyi. Şüphe yok ki çürütücü delil az önce geçen hadiste belirtildiği gibi kurtulan fırkadan olanların ancak hayatlarının her meselesinde kitap ve sünnete hırs gösterenlerin, cemaat içinde güçleri ve takatleri yettiğince onu uygulayan kimselerin fırkayı naciyeden, yani kurtulan fırkadan olduğunu tasdik etmektedir. Her meselede. Kurtulan fırkanın alametlerinden birisi, onların tek bir fırka olarak hizipleşmemeleri, dilediğini emreden, dilediğini yasaklayan bir öndere kendilerini nispet etmemeleri, bütün başvurularını ancak Allah Tebarek ve Teala'nın sözüne yapmalarıdır. Nisa 9. ayetinde şöyle buyurulur. Herhangi bir şey hakkında çekişirseniz onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu netice itibariyle en hayırlı ve en güzel olandır. Kurtulan fırka hadis ve sünnet ehlidir. Bugün söyledikleri gibi ehli sünnet vel cemaat değildir. Çünkü ıstılah haline getirdikleri bu ehli sünnet vel cemaat isminin kapsamına Eşari ve Maturidileri de dahil etmektedirler. Öncelikli olarak zikretmeleri gereken hadis ehlini bunlardan sonra zikrediyorlar. Yani onlar Eşariler, Maturidiler, sonra Salih Selef'in menheci üzere kitap ve sünnete dönüş yapmayı benimsememektedirler. Eşari ve Maturidiler. Onlar şu hak sözü söylemek zorunda kaldıklarında bile onunla batılı kasteden kelam alimleridirler. Selefin yani öncekilerin, sahabe ve tabiinin yolu, onların ilmi daha selametlidir. Halefin yani sonrakilerin ilmi ise daha hikmetli ve daha ilimlidir. Yani Eşari ve Maturidi kelamcıları böyle söylüyorlar. Yani selefinki daha selametli. Tamam onlarınki daha sağlam ama bizimki de daha ilimli, daha hikmetli diyerek ne yaptılar? Kendi yollarının ilmi olduğunu, problemlere cevap verebilecek olan şeyin kendilerinin ilmi açıklamaları, hikmete dönük açıklamaları olduğunu iddia ettiler. Ve sahabeleri ilimsiz, hikmetsiz topluluk olarak nitelediler. Allah Azze ve Celle ise onları övüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ateşten kurtulan fırkanın sadece o olduğunu bildiriyor halbuki. Öyleyse onlar selefe cehalet nispet etmektedirler. İlmi ise halefe, sonrakilere nispet ediyorlar. Bu az önce zikrettiklerimizin tam zıttıdır. Daha başka naslar da vardır ki hadis ehli bizzat onunla sahabelik etmemiş olsalar dahi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ehlidirler. Peygamberin ehli olanlar hadis ehlidirler. Allah'tan bizleri Allah'ın kitabını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sayı sünnetini bilen, sonra da bununla Allah Resulü'nün ashabının menhecine göre amel eden hadis ehlinden kılmasını dileriz. Son olarak 15. soru son mu? Ha, iki soru varmış. O yüzden biz burada bırakalım. Uzadı çünkü o konu. 15. soru, tasfiye ve terbiyenin manası nedir? Bununla alakalı. Allah izin verirse bir sonraki derste de bunu aktarmaya çalışalım. Bugün bitirmeyi düşünüyordum da demek ki yetişmedi. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir konu var mı bununla ilgili? Ecmain. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike lek ve estağfuruke ve tuvileyke.